Osmanlı'dan Günümüze Tarım, ikinci yazı. Mustafa Kemal Atatürk'ün temel hedeflerinden biri de köylüyü çiftçi yapmaktır. Bu nedenledir ki Cumhuriyeti ilan etmeden önce 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de İktisat Kongresi'ni toplar. Kongreye geçmeden önce çiftçilere verdiği değerin daha iyi anlaşılması için Atatürk'ün Adana'da yaptığı bir konuşmanın kısa bir bölümünü verelim. Efendiler, kılıç kullanan el yorulur ve sonunda kılıcı kınına koyar. Belki kılıç o kında küflenir ve paslanır. Ama saban kullanan kol gün geçtikçe daha güçlenir ve güçlendikçe daha çok toprak ele geçirir. Çünkü milletleri vatanlarında karar kılmanın en önemli aracı sabandır. Onun için gerçek fetihler yalnız kılıçla değil sabanla yapılandır. Kılıç ve saban bu iki fatihten birincisi ikincisini her zaman yenildi. Milletlerimiz çok büyük acılar, yenilgiler, çok acıklı olaylar görmüştür. Bütün olaylardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsak bunun asıl gizli nedeni şundandır. Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken diğer elindeki sabanla topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzünde bulunamayacaktık. İktisat Kongresi ile yeni yönetimin ekonomideki yol haritası çizilir ve tarım politikasının temel ilkesi milli ekonominin temeli ziraattır şeklinde belirlenir. Uygulanacak tarım politikasının temel felsefesi ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin gerçek sahibi ve efendisi hakiki müstahsil yani üretici olan köylüdür sözüne dayanır. İzmir İktisat Kongresi'ne çiftçi, ticaret, sanayi ve amele gruplarından toplam 1135 kişi katılır. Çiftçi grubu 96 maddelik bir metin sunar. Bu isteklerin birçoğu köylünün üretim yapmasını engelleyen, yabancılara mahkum kılan uygulamaların kaldırılmasına yöneliktir. Çiftçi grubunun talepleri arasında aşar vergisinin kaldırılması, tütün ekimi ve ticaretinin serbest bırakılması, tütünde reji idaresinin kaldırılması, tarımsal kredilerin düzenlenmesi, hayvan hastalıkları ile mücadele, tarım alet ve makinelerinin standartlaştırılması, yüksek öğrenim görenlerin bir süre köylere gönderilmesi gibi çok temel istekler vardır. Çiftçi grubunun istekleri kongrenin çiftçi grubunun iktisadi esasları ile ziraat ve marif meselesi başlıkları altında karara bağlanır ve önemli bir bölümü kısa zamanda gerçekleştirilir. 1924 yılında ilk kez bağımsız bir tarım bakanlığı kurulur. 1925'te yoksul Türkiye'nin en büyük vergi gelirlerinden biri olan ve ürünün onda birinin devlete verilmesini öngören aşar vergisi kaldırılır. Aynı yıl tütünde yabancı egemenliğinin kurumsal yapısını oluşturan reji idaresi kaldırılır. İlk tohum ıslah istasyonları kurulur. Ziraat Bankası yeniden yapılandırılarak tefecilerin elinden kurtarılır ve çiftçiye kredi ve destek sağlayan bir yapıya kavuşturulur. Aynı zamanda da buğday alımı ile görevlendirilir. Günümüzdeki Ziraat Bankası'nın tarım dışı işlevselliğini düşünecek olursak, o dönemin örnek alınması ve bankanın yeniden çiftçinin tarımın hizmetine verilmesi için acil adımların atılması gerektiği ortadadır. 1926'da şeker pancarı üretimi yaygınlaştırılarak ilk şeker fabrikası olan Alpulu Şeker ve Uşak Şeker Fabrikaları açılır. 1933'te Eskişehir, 1934'te de Turhal Şeker Fabrikası kurulacaktır. Yine 1926'da tarım satış kooperatifleri ve birlikleri kurulur. Aynı yıl hayvan ıslah kanunu çıkarılır. Atatürk'ün Ankara'daki Gazi Çiftliği'nde başlattığı sığır ıslah çalışmaları ne yazık ki devam ettirilemez. Devam ettirilseydi bugün hayvancılığımız bitirecek noktaya gelmezdi. 1927'de ilk tarım sayımı yapılır. 1929'da tarım kredi kooperatifleri ve 1935'te tarım satış kooperatifleri yasası kabul edilir. 1938'de buğday üretimini ve üreticisini desteklemek ve korumak için Toprak Mahsulleri Ofisi kurulur. Ertesi yıl buğday ithalatı durdurulur. Günümüzde yapılan buğday ithalatı uygulamaları zaten zor durumda olan Türk çiftçisinin buğdayının elinde kalmasına ya da çok düşük taban fiyatla elinden alınmasına neden olmaktadır. Atatürk bütün bu çalışmaların bizzat içindedir. Onu bazen bir traktörün üzerinde, bazen de bir çiftliğin çalışmalarında, bazen de bir köylüyle sohbet ederken görmek mümkündür. Atatürk'ün Türk çiftçisine öncülük ve önderlik etmek için kurduğu çiftlikler, özellikle de Ankara Atatürk Orman Çiftliği'ndeki çalışmaları onun gerçek bir çiftçi olduğunun da göstergesidir. Atatürk aynı zamanda çok iyi bir kooperatifçidir. Mersin Silifke'de 36 çiftçi ile kurulan Tekir Tarım Kredi Kooperatifi'nin bir numaralı ortağıdır. Mustafa Kemal Atatürk ziraat konusuna verdiği önemi bizzat kendi imkanlarıyla kurduğu örnek çiftliklerle de göstermektedir. İlk olarak 1925'te başkent Ankara'da hazin hikayesi günümüze kadar uzanacak olan Atatürk Orman Çiftliği'ni kurar. Yine aynı yıl Silifke çiftliklerini, 1926'da Tarsus'ta Piloğlu ve Adana Dört Yol, 1929'da da iki kısımdan oluşan Yalova Çiftliği'ni kurar. Tarsus Hububat, Dört Yol ise narenci ağırlıklıdır. Ağaç'tan kısaca bahsedelim. Çiftliğin kuruluş amacı yeni başkent Ankara ve çevresini ağaçlandırmak, yeşillendirmek, modern tarım ve işletmecilik tekniklerini uygulayarak çevre çiftçilerine önderlik ve öğreticilik yapmak olarak belirlenmiştir. Ankara'nın eski belediye başkanlarından Hacı Ziya Bey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Ankara adına 20 bin hektar bir arazi bağışlamıştır. Atatürk'ün en büyük amacı büyük boyutlarda modern ve yenilikçi tarım çiftlikleri inşa etmektir. Hayalindeki çiftlik projesi için 20 bin dekarın yetmeyeceğini görür ve kendi parasıyla çevredeki arazilerden 32 bin dekar daha arazi satın alır. Böylece planladığı çiftliğin arazisini 52 bin dekara çıkartmıştır. Arazi büyük ölçüde sivrisinek yuvası bir bataklıktır. Bataklık kurutulur ve arazi ağaçlandırılır. Çorak Ankara'da ağaç arazisi hem halkın nefes alabileceği bir oksijen deposu olmuş hem de her türlü tarım, bağcılık, arıcılık, hayvancılık, üretim ve eğitim yeri olarak dev bir çiftlik haline almıştır. Ayrıca çok geniş bir alan ağaçlandırılmış halka mesire yeri olarak açılmıştır. Atatürk'ün vefatının ardından ağaçın yağmalanması süreci başlar. Orman Çiftliği'nin yönetimi Ocak 1938'de kurulan Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu'na devredilir. 1950 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile Atatürk Orman Çiftliği adını alır. Aynı kanunla çiftliğe Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş statüsü verilir. Bu statü Ağaç'ın talan edilmesi için gereken yasal zemini de sağlamıştır. Çok geçmeden Ağaç arazisi çeşitli kurum ve kuruluşlara yer tahsisi ve satılması marifetiyle parçalanır. 2006'da Ağaç dahilinde bulunan arazilerle ilgili olarak AKP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi her türlü imar planlarını yapmaya yetkili kılınır. 2010 yılında alınan bir karar ile Ağaç ile ilgili bütün imar planları hayata geçirilir. 2011'de Ağaç'ın tarihi statüsü kaldırılır. Birinci derece koruma statüsü üçüncü dereceye çevrilir. Aynı yıl çıkarılan bir kanun ile çiftlik arazisinin adalet hizmetlerinde veya bakanlar kurulunca belirlenecek kamu hizmetlerinde kullanılması için hazineye bedelsiz devredilebilmesinin önü açılır. 2011 yılında Sayıştay'ın açıkladığı bir rapora göre başlangıçta 55.539 dekar olan Ağaç arazisi çeşitli tarihlerde yapılan bağış, satış ve işgaller sonucu giderek küçülmüş, 2011 yıl sonu itibariyle 33.256 dekara gerilemiştir. Ağaç'a büyük darbe AKP döneminde vurulur. 2012'de Bakanlar Kurulu, Başbakanlık Hizmet Binası yapımı amacıyla Gazi Yerleşkesi arazisini kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan eder. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Orman Bakanlığı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu bir araya gelirler ve Cumhurbaşkanı için yeni bir saray inşaatı başlatırlar. Danıştay inşaatı durdurma kararı verse de uygulanmaz. 1150 odalı ve 1 milyar 300 milyon TL'ye mal edildiği iddia edilen sarayın yapımı tamamlanır. Yeni saray için binlerce ağaç katledilmiştir. Kurutulan bir bataklıktan elde edilen o cennet bölge betona kurban edilerek Atatürk'ün milletine bıraktığı Ağaç'ın kalan arazisinde artık bir saray yükselmektedir. Yazımız devam edecektir. Yazan Tülay Hergünlü.